İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Luka 9. Bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü.
O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı.
Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya "Efendimiz" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır, onu dinleyin" dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam "Öğretmenim" diye seslendi. "Yalvarırım oğlumu bir gör. O tek çocuğumdur." Bir ruh onu yakalıyor. O da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. "Ey imansız ve sapmış kuşak, sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı.
İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine "Şu sözlerime iyice kulak verin" dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek." Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı.
En büyük kim?
Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. "Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur." Yuhanna buna karşılık "Efendimiz" dedi. "Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık." İsa "Ona engel olmayın" dedi. "Size karşı olmayan sizden yanadır."
Samiriyeliler İsa'yı istemiyor.
Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı.
Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler.
Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu.
Öğrencilerinden Yakup'la Yuhanna bunu görünce, "Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?" dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler.
İsa'yı izlemenin bedeli.
Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, "Nereye gidersen senin ardından geleceğim," dedi. İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Bir başkasına, "Ardımdan gel," dedi. Adam ise, "İzin ver, önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur." Bir başkası, "Ya Rab," dedi, "senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım." İsa ona, "Sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir," dedi.
10. Bölüm. Yetmişlerin görevlendirilmesi.
Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. 70'ler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğulun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
İyi Samiriyeli.
Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona,
kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya peki komşum kim dedi.
İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler.
Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği süzledi. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap dedi.
İsa Marta ve Meryem'in evinde.
İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek ya Rab dedi. Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Rab ona şu karşılığı verdi. Marta, Marta sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.
11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri ya Rab dedi. Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret. İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme. Sonra şöyle dedi. Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip arkadaş bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi önüne koyacak bir şeyim yok derse öbürü içeriden beni rahatsız etme. Kapı kilitli çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
İsa ve Bağa Zevul.
İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baalzebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baalzebul'ün gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baalzebul'ün gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona, "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara," dedi.
Yunus'un belirtisi.
Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. "Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır," dedi. "Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
Bedenin ışığı.
Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
Vay halinize ferisiler!
İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi: "Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz." Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demiştir: ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da sunakla tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktı. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktı. Vay halinize ey yasa uzmanları, bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi Havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
Zengin budala.
Kalabalığın içinden biri İsa'ya, öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın dedi. İsa ona şöyle dedi. Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı? Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur.
Kaygılanmayın.
İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır.
Uyanık ve hazırlıklı olun.
Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendilere geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, "Ya Rab," dedi, "bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi?" Rab de şöyle dedi, "Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden, efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi, 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktı. Thank you.